Ayrım 18, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 179. Yoksulun, asgari ücretle çalışan vatandaşın, Serkan Arpuş'un, okumaya çalışan öğrencilerin, torununa harçlık veremeyen yaşlıların ahı var üzerinde. Bu noktada bir ismi anlatmam gerekiyor. Melih Gökçe'nin dönem dönem çok samimi olduğu ve ihaleleri devamlı verdiği iş insanlarından biri. Hatta bu iş insanlarından birisiyle bir dönem dünür dahi oldu. Bu isim NATA İnşaat'ın sahibi Namık Tanık. Namık Tanık başarılı bir iş insanı, yani en azından öyle olmalı ki hakkında arama yaptığınız zaman inanılmaz bir yükseliş ve başarı hikayesiyle karşılaşıyorsunuz. Kah kağıt toplayıcısına yardım eden bir yardımsever, kah Sevinç Erdal İnönü Vakfı'nın bulunduğu, aynı zamanda Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yaşadığı Komodor Remzi Bey yalısını 20 milyon liraya alan biri olarak çıkıyor karşınıza. Namık Tanık 1963 yılında Ankara'da doğdu. Asıl doğum tarihi ise 1964. Ehliyet almak için yaşını bir yaş büyütmüş. FETÖ'ye ait Yükseliş Koleji mezunu, üniversiteyi Açık Öğretim İşletme Fakültesi'nde okudu. Babası ile birlikte çalışıyordu. Sonrasında babası boru fabrikası kurdu. 1983 yılında babası 3 milyon 600 bin lira sermaye verdi ve kendi işini kur dedi. Namık Tanık o parayla 6 daireli bir inşaat yaptı, yapsat müteahhidi oldu. 1990 yılında baba mesleğine döndü. Babasının fabrikasını alıp yeniledi. Ortağı Kerim Kavacıklı'nın mühendis olması sebebiyle fabrikadaki tesisi yenilediler. Ortağı 2 yıl sonra trafik kazasında öldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı altyapı işleri o kadar fazlaydı ki doğal olarak sorgulanmaya başlandı. Kendi ifadesine göre bu olaylara kızıp bütün yatırımlarını Türkmenistan'a kaydırmıştı. Hatta basına Türkmenistan'da 500 günde 180 köprü yapan iş insanı olarak yansıdı. Türkmenistan devlet başkanı ile de görüştüğü basına yansıdı. Bunları bize niye anlatıyorsun diyorsunuz, biliyorum. Geleceğim. Fakat şimdi filmi biraz geriye saralım, bu başarılı iş insanını biraz da farklı açıdan tanıyalım. Yıl 2002, Ankara'nın göbeğindeki Kuğulu Park'ın oradaki alt geçit inşaatı ihale ediliyordu. Emin Çölaşan o dönem Hürriyet'teki köşesinde şöyle yazıyordu. Ankara felç oldu. Milyonlarca insana Kuğulu Park kavşağı adı altında işkence çektirildi. Kentin ana caddesi olan Atatürk Bulvarı yok edildi. Tünellerle falan otoyol yapıldı. 60 yıllık yüzlerce anıt ağaç dibinden kesildi. Çevredeki binlerce konut ve iş yeriyle birlikte bankalar, hastaneler, büyükelçilikler felç edildi. Telefonu, faksı, elektrik ve suyu, televizyon yayınları kesilenler isyan etti. Büyükelçilikler bile bu rezaleti protesto etti. Siz hiç 30 santimlik yaya kaldırımı gördünüz mü? Gelin göstereyim. 2 kilometrelik inşaat alanından 7 ayda çıkamadılar. Yaptıklarını ertesi gün söktüler, yeniden yaptılar, yeniden söktüler. Her şey milyonlarca başkentlinin gözleri önünde oldu. İşin ilginç yanı, Ankara'da trafik tıkanıklığı yaşanmayan ya da en az yaşanan yer Atatürk Bulvarı'ydı. Orası da bu cinayete kurban edildi. Emin Çölaşan Melih Gökçe'ye sorularını sıraladı. İşi kime verdiler? Belediyenin Bel Beton isimli şirketine. Kaça? 7 trilyon 972 milyar liraya. Sonra Bel Beton kimlere iş verdi? Örneğin Melih'in hacı arkadaşı Namık Tanık'a. Şimdi soruyorum. Bu işin toplam maliyeti, yani toprağa bugüne kadar gömülen para ne kadar oldu? Hangi şirketlere kaç para ödendi? Rusya ve Avusturya büyükelçiliklerine kaç para ödendi veya ne verildi? İhaleden 5 yıl sonra inşaata başlayan Gökçek cevap verdi. Bize bunun sorusu soruldu. Siz niye 2002 yılında ihale ettiniz de şimdi yapmaya başladınız diye. Şimdi birkaç nedeni var. Birincisi, belediye meclisi bu imar planlarının bazılarını iptal etti. İhale yapıldıktan sonra. Para sıkıntımız da vardı, yetişemedik buraya. Ayrıca da imar planları değiştirildi. Bu arada bir sıkıntı yaşandı. Onun için biz burayı bu senenin yazına atmak suretiyle yaptık ve işi bitirdik. İhaleye 11 tane firma katıldı. Bel Beton şirketi tarafından kazanıldı. İşin kapsamı 2002 fiyatlarıyla 7 trilyon 972 milyar lira oldu. Şimdi ihaleyi alan, sorumlu olan, yapacak olan muhatabınız Belbeton. Belbeton alt taşeronlara bunları yaptırmak suretiyle ihaleye çıkar. Mesele bu. O isim Namık Tanık'tı. Daha ilginç bir mesele var. Gökçe'nin trilyonlarca lira ihale verdiği Namık Tanık'ın özel uçağıyla birlikte hacca gittiği iddia edildi. Hatta haç ekibinde dönemin ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan, ANFA Genel Müdürü Hilmi Gökçınar ve Gökçe'nin özel kalem müdürü Fevzi Özdemir'in de yer aldığı söylenmişti. Şovu seven Gökçek nedense bu olayı saklamıştı. Neden sakladığını da tam Gökçek gibi yanıtladı. Arayan olursa yurt dışına gitti dersiniz dedim. Çünkü bu tür işleri din istismarı olarak nitelendiren insanlar var. Namık Tanık isimli Ankara'da meşhur müteahhit arkadaşımız vardır. Onunla gidildi diye bir haber. Tabii ima edilmek istenen onunla ekonomik ilişkin var gibi. Kastedilen doğrudan doğruya bu. Ayın 25'inde gittim. Bir hafta önce davetiye geldi. Halbuki Namık Bey aylar öncesinden hacca gitmek için başvurmuş. Hac bir yerde yapılır. Beraber gitmediğimiz halde gittim gibi gösteriliyor. Benim hiçbir bürokratım yanımda yoktu. Hepsini orada gördüm. Dipnot http www.gazetevatan.com. Yıllardır süren hesap perşembe kesiliyor. Emin Çölaşan'ın sorusuna verdiği cevapta Namık Tanık ile birlikte gitmediğini söylese de bu soruyu Namık Tanık hakkında kitap dahi yazan aile dostuna sordu. Beraber gittiklerini söyledi. Hatta öğrendiğime göre uçak önce Dubai'ye iniyor, sonra hac vazifesi için Arabistan'a gidiyordu. Düşünün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, aylardır başkent trafiğini felç eden Atatürk Bulvarı ile Cinnah Caddesi'nde inşaatları devam eden alt geçidin müteahhidi Namık Tanık ile birlikte hacca gidiyor. Sadece alt geçit mi canım? Bahsi konu Namık Tanık. AKP'li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı milyonluk ihaleler ile biliniyor. Ankara'daki en büyük alışveriş merkezleri arasında yer alan Antares Alışveriş Merkezi ile Nata Vega Alışveriş Merkezi'nin de sahibi. Tanık Kuğulu Park Kavşağı gibi çok sayıda kavşak ve yol ihalesi almasının yanı sıra milyonlarca lira değerinde konut projeleri de yaptı. Kızılırmak suyunun Ankara'ya getirilmesi işini de Tanık'ın şirketi üstlendi. Neyse, devam edelim. Aynı uçak yine başka bir habere daha konu oluyor. Bereketli uçak vesselam. Örnek aldığım meslek büyüğüm Uğur Dündar Sözcü'deki köşesinde yazıyor. Tarih 2 Temmuz 2013. NATO Holding'e ait TCNTA kuyruk işaretli özel uçak Bodrum Milas Havaalanı'na geliyor. Uçaktan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan iniyor. Bakan ve beraberindekiler önemli kişilere ayrılan bölümde kısa bir süre dinleniyor. Daha sonra kiralık lüks bir araçla Bodrum Milta Marina'da kendilerini bekleyen iş adamı Namık Tanık'a ait yata gidiliyor. 7 Temmuz günü aynı lüks araç kendisini Yalıkavak Marina'dan alıp havaalanına götürüyor. Gelişte olduğu gibi yine Namık Tanık'ın özel uçağına binen Zafer Çağlayan ve beraberindekiler Ankara'ya uçuyorlar. Bu arada yapılan hizmetin tutarı NATO İnşaat Şirketi'ne fatura ediliyor. Namık Tanık hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor tabii ki. En ciddi iddia ise Namık Tanık'ın FETÖ bağlantısı. Anlatacağım ama önce Namık Tanık hakkında vermem gereken bir bilgi daha var. Daha doğrusu başıma gelen bir şeyi aktarmam gerekiyor. Daha önce Halk TV'de katıldığım Cüneyt Akman'ın hazırlayıp sunduğu Zamanın Ruhu adlı televizyon programında onun hakkında bazı ihalelerden bahsetmiştim. Sonrasında bana yukarıda aile dostu olduğunu ve kitap dahi yazdığını belirttiğim o hanımefendi ulaştı ve bu konuda görüşmek istedi. Ankara'ya yolum düştüğümde olabileceğini bildirdim. Zira bu kişi belediye çalışanıydı. Başkent seyahatimin birinde görüşmek üzere kendisiyle sözleştik. Sonrasında bir alışveriş merkezinin halka açık bir yerinde bir lokantanın bahçesinde oturduk. Yanında bir adam vardı, önemsemedim. Namık Tanık hakkında konuşmaya başladık. Konuşmanın ilerleyen kısmında yanındaki kişinin Namık Tanık'ın avukatı olduğunu öğrendim. İlk başta bana kendisini tanıtmamıştı. Kendilerine araştırma yaptığımı, araştırmam bitince yazmadan önce yine kendilerine bilgi almak için sorular soracağımı bildirip kalktım. Bugün o hanımefendinin toplantıya neden avukat ile geldiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Neden mi? Çankırı Özel Namık Tanık Koleji. Bu konuda ne bilip ne bilmediğimi merak etmişlerdi. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı darbe girişimi sonrası operasyonlar kapsamında Çankırı Özel Namık Tanık Koleji kapatıldı. Hatta bu okulda FETÖ'cüler darbe girişiminden sonra eğlence bile düzenlemişti. Tarih 31 Ağustos 2016. Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mükremin İçer, Murat Kaplanoğlu, Ali Saraylı, Süleyman Hotamışlı, İsmail Küçük Keskin, Şemsettin Esen, Mehmet Devecioğlu ve Ömer Karaaslan savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece 8 kişi tutuklanarak Çankırı E tipi kapalı cezaevine gönderildi. Dahası da var. FETÖ üyeleri Namık Tanık Koleji'nin çatı katında bir araya geldiler ve eğlence düzenlediler. Bu eğlenceyi düzenleyen isimler FETÖ'nün Çankırı'da örgütlenen sağlık yapılanmasının en üst düzey isimleriydi. 11 Nisan 2015 tarihinde kolejde Çanakkale konferansı veren bir kişi 26 Aralık 2015'te gözaltına alındı, okul müdürü tutuklandı. Namık Tanık'ın sahibi olduğu NATO Holding'den apar topar açıklama yapıldı. O okulla hiçbir bağımız yok denildi. Namık Tanık adına avukat Ogün Kara imzasıyla yapılan açıklamada Çankırı'da faaliyet gösteren Özel Namık Tanık İlköğretim Okulu ve bu okulun yönetimiyle hiçbir fiili ve organik bağlarının olmadığı vurgulanarak okula verilen ismin kaldırılması için de Ankara mahkemelerinde dava açıldığı belirtildi. Ortada bir boşluk vardı. Bir bağ yoksa okulun bu ismi neydi? NATO Holding'den yapılan açıklamada söz konusu okullar ve bunları idare eden kurumlarla Namık Tanık'ın arasındaki herhangi bir irtibat bulunmadığı kesin bir dille ifade edildi. Düşünün, özel kolej kuruluyor, adı Namık Tanık ama Namık Tanık ile bir bağı yok. Peki o zaman yine NATO Holding yönetim kurulu üyesi olan Yusuf Tanık adını taşıyan okula ne diyeceksiniz? Okulun adı 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Samanyolu Yusuf Tanık İl Öğretim Okulu idi. Sonradan anlaşıldı ki okulun kapatılacağını anlayan FETÖ elemanları okulun adını Yusuf Tanık İlköğretim Okulu olarak değiştiriyor. Bu okulda birçok siyasinin çocukları da okudu. Mesela Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç. Onun da Gökçek ile bağlantısı var. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in danışmanı olarak göreve başlamıştı. Ardından Büyükşehir Belediyesi Metropol AŞ'de genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı 3 yıl içerisinde Ankara'da birçok rekreasyon alanı köprülü kavşak çalışmalarının altına imzasını attı. Yerel Çankırı TV'de İrfan Dinç'e yöneltilen sorular şöyleydi. 17-25 Aralık 2013 girişiminden sonra 30 Mart 2014'te yapılan seçimler öncesinde yeniden başkan seçilebilmek için Özel Namık Tanık Koleji'ne Z kütüphane yaptırdığın iddia edildi. Özel Namık Tanık Koleji parseli yanındaki milli emlaka ait araziye bizatihi okul idaresi tarafından yıllık ödenilen ecri misil ücretini almamaları ve o arazinin okul yönetiminin kullanımına bila bedel tahsis edilmesi için Çankırı ili Milli Emlak Müdürü'nü arayarak telkinde bulunmadın mı? Sen 30 Mart seçimleri öncesinde gün aşırı beraberindeki danışmanınla Özel Namık Tanık Koleji'ne giderek yöneticilerle özel görüşmeler yapmadın mı? Sen bölgenin milletvekilinin hakkında bu adam FETÖ'cüdür, Çankırı'da FETÖ'ye en büyük desteği veren adamdır iddiasıyla hazırladığı dosyayı zamanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın masasına atacak kadar arkanda delil bırakmadın mı? Dipnot https://www.cankiri.tv/birakmeydanlardahikayeokumayiirfandinç. Hiçbirine yanıt verilmedi. Namık Tanık'ın ismi en son varlık fonuna devredilen Eti Maden'in kiraladığı bina ve buraya 6 yılda 30 milyon lira kira ödenmesiyle duyuldu. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2012 yılında Ankara'nın merkezindeki genel müdürlüğünü boşaltarak daha uzak bir semt olan Etlik'te bir bina kiralamıştı. Bina için 3 yılı peşin olmak üzere aylık 330 bin lira ödeme yapıldı. Namık Tanık'ın sahibi olduğu şirketten kiralanan binadaki kiracılığı, inşaatına başlanan yeni genel müdürlük binası tamamlanamadığı için uzayan Eti Maden, 2018 sonuna kadar 30 milyon 600 bin lira kira ödedi. Şimdi soruyorum size, Namık Tanık ile aralarındaki bağlantı bu kadar aşikarken, Gökçe'nin FETÖ bağlantısına dair bir sorgulama yapmamız gerekmiyor mu? Ha. Bu arada Namık Tanık'a sorularımı Ankara'da görüştüğüm hanımefendi aracılığıyla iletsem de yanıt alamadım. Devam edelim. Parsel imar yasasına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasıdır. Bir parselin bir ya da birden çok sahibi olabilir. Sahipler kişi olabileceği gibi kuruluş, devlet ya da FETÖ gibi örgütler de olabilmektedir. Hatırlayalım. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çözüm süreciyle ilgili açıklamalarından dolayı eleştirdi. Bu sözler üzerine Melih Gökçek damadı üzerinden Bülent Arınç'ı paralel yapıcı ilan etti. Bülent Arınç'ın cevabını ve devamındaki tartışmaları kısaca önceki sayfalarda aktarmıştım. Peki bilinmeyenler ne? Anlatalım. Geçmişi peşini bırakmıyor. Bu kadar sayıdan ihaleden isimden sonra biraz toparlayalım. Çünkü bakın Ankara'da Gökçek'in miras bıraktığı bir kara delik olan Anka Park projesine daha giremedik. Anka Park'ta harcanan paraların yanında bu paralar size komik gelecek. Fakat bir analiz yaparsak, ilk sayfalarda Gökçek'in nasıl bir siyasi gelenekten geldiğini, kafa yapısını ve hayata bakış açısını az çok anladınız. Belki kendisi de farkında değil ama her şeye onun maddi değerine ve toplumdaki algısına göre önem veren Gökçek, en başından bu yana çizgisini koruyor. Sonuçta o da siyasal İslamcılığın küresel güçler tarafından desteklendiği dönemin bir portresini oluşturuyor. Bu durum kendisini Gezi Parkı direnişinde de gösteriyor. Gökçek o dönemde polisler için Güven Park'a bir teşekkür pankartı bile astırmıştı. Ama gelin görün ki aynı Gökçek o polislerin FETÖ'cü olduğu ortaya çıkınca bu sefer de Gezi'nin bir FETÖ projesi olduğunu savunmaktan kendini alıkoyamadı. Gelin biraz Gökçek'in cemaat geçmişine geri dönelim. Biraz önce yazdığımızı tekrar edecek olursak, Gökçek her şeyi hep maddi değere ve toplumdaki algısına göre ölçüp tarttı. Aslında cemaat de Gökçek için böyle bir değere sahipti. Cemaat Gökçek için FETÖ olmadan önce güç için desteklenmesi gereken, övülmesi gereken, yanında durulması gereken bir yapıydı. Yanlış anlaşılmasın, bu durum Gökçek'i örgüte bile isteyerek yardım etmek sorumluluğundan kurtaramaz. Zaten siz çocuklarınızı FETÖ okullarında okutup, yetmezmiş gibi torunlarınızı da FETÖ okullarına gönderip, bu da yetmezmiş gibi eşinizin ismini FETÖ okuluna verseydiniz, verilen araziler ve ihalelere konu gelmeden zaten çoktan içeri atılırdınız. Hele biz muhalif gazetecilerin geçmişinde en ufak bir FETÖ noktası olsa yıllarca hapis yatmak durumunda kalmaz mıydık? Hatta tecrit. FETÖ'nün okullarında okuyup örgüte milyarlarca lira akıtanların varlığına rağmen FETÖ ile savaşan bizler bugün hapislerde sürünüyorsak mücadele edilmesi gereken bir adaletsiz yapı var demektir. Zaten Jön Türklerden bu yana bizim yaşam amacımız da bu yöndedir. Bunca ihale isim ve şirket adlarının arasında genel tabloyu sık sık hatırlatmakta fayda var. Gökçek ve 23 yıllık yönetimi aslında Türkiye'nin gelişip yükselmesinde emeği olan yoksul, köylü ve kentliyi sömüren kurulu düzenin ufak bir dişlisi. Gökçek'in cemaat geçmişine geri dönelim. Çocuklarını ve torunlarını bu örgütün okullarına gönderip, örgütün organizasyonları hakkında övgüyle bahsedip de bu yapıyla ilişkiden ceza almadan sıyrılmak her baba yiğidin harcı değildir. Üstelik terbiyeni takın, Fethullah Gülen'e FETÖ diyemezsin diyebilen biri için. Murat Ağrel bu sayfaya İbrahim Melih Gökçek'in Twitter sayfasının fotoğrafını koymuş. Orada şöyle yazıyor: Terbiyeni takın, nokta. Fethullah Gülen'e Feto diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile. Defne Joy Foster. 18. ayrımın sonu. Sayfa 189.